Ayrım 7, Geri Sayım, Robert Ludlum, Sayfa 63, 5. Bölüm. Gece dürbünüyle denize bakan Cameron öfkeyle karışık bir acı duyuyor ama kendini sıkı bir kontrol altında tutuyordu. Karanlıkta titreşen ışık azalarak sonunda kayboldu. Ateş deniz tarafından yutulmuştu. Price ay ışığını örten bulutun her hareketiyle dürbünü yavaşça sağa, sola, yangının olduğu yere doğru çevirerek denizi taradı. Sonra karanlıkta usulca yaklaşan bir tekne olup olmadığını görmek için aşağıya doğru çevirdi. Oradaydı. O anda ay ışıklarıyla aydınlanan küçük siyah bir gölge vardı. Rotası doğruca Outer Brass 26'ya doğruydu. Schofield neredeydi? Bunu düşünürken yeşilliklerin hışırdadığını duydu. Beowulf Agathe arkasında Antonia ile birlikte palmiye ağaçlarının arasından geliyordu. İkisi de ağır bir şeyler taşıyorlardı. Schofield'ın taşıdığı bir roket atardı. Karısı tarafından yarı sürüklenerek taşınan büyük branda torbanın içinde ise cephane olduğu anlaşılıyordu. ''Yeni bir şey var mı?'' diye sordu Bray torbayı Antonia'dan alırken. Roket atarı denizden yukarı uzanan kayaların üstüne koydu. Bir başka tekne var, seçilemeyecek kadar uzakta ama buraya doğru geliyor gibi. İki yanında minik adacıklar var. Gelen her kimse önce en yakındaki adacığa yönelebilir. Fazla teselli edici değil. Bu yeterli olabilir dedi Schofield Price'ın sözünü keserek. Güvertesinden ne çeşit ekipmanlar olduğunu görmek istiyorum. Ne fark eder? Onu vurup vurmayacağımı anlayacağım. Uzun menzilli anten, uydu çanakları, radar sistemleri. Ah bunlar çok fark eder inan. Sahilden uzakta demir alırsa onu yok etmek zorunda kalacaksın. Aman tanrım bana başka bir fikir verdin diye bağırdı yaşlı adam karısına dönerek. Eğer düşündüğüm gibiyse sen çılgınsın dedi Antonia Schofield kocasının arkasında yere çömelirken. ''Hiç değil.'' diye karşılık verdi Beowulf Agathe. ''Avantaj bizim, bütün avantajlar. Şu anda bile oldukça küçük bir tekne olduğunu görebiliyoruz. Kaç mürettebatı olabilir? 4 mü? 5 mi? 6 mı?'' ''Tanrı sana akıl versin canım.'' diye karşılık verdi Antonia isteksizce. ''Eve gidip ek silahlar getireceğim.'' Ayağa kalkıp sık yeşilliklere doğru koştu. ''Tony bana kızınca sevgilim yerine canım der hep.'' dedi Schofield sırıtarak. ''Bu haklı olduğumu bildiği ama itiraf etmek istemediği anlamına gelir.'' ''Ben de neden söz ettiğinizi anlamadığımı itiraf edeceğim. İkinizin de.'' ''Bazen anlamakta yavaş kaldığını düşünüyorum Cam.''
''Söyle neden söz ediyorsunuz?''
''O teknenin güvertesine çıkarsak çok hoş olmaz mı?'' Onu ele geçirsek çok şey öğrenebiliriz değil mi? Onları orada haklayıp kontrolü ele geçirirsek şartları tersine çeviririz. Hedef onlar olur.
Hey tanrım ne demek istediğini anlıyorum dedi Price heyecanla. Karayla haberleşiyor olmalılar. Kim gelirse yakalar teknelerine yönelmiş roket atarı gösteririz. Ve düşmanca tek bir hareket karşısında tekneyi yok edeceğimizi söyleriz.
Esası bu.
Bayan Schofield bize ne getirecek?
3 tane Mac-10 sanırım. Daha uzun ve daha düz menzilleri var. Aynı zamanda çok özel ve susturuculu makineler. Yüksek ateş sesi duyulmuyor. Eğer vurmak zorunda kalırsak yerimizi belli etmemek için kaçabiliriz.
Bayan Schofield böyle şeylerden anlar mı?
Seninle benim kadar. Benim bıraktığım dünyaya benden daha fazla ayak uydurur. Ne kadar uzun süre kaçak yaşadığımızı unutamıyor. Hala kaçak olduğumuza inanıyor. İkimizden birinin ya da Talenyekov'un tehlikede olduğunu bilse bir destroyeri bile havaya uçurabilirdi.
Hatırı sayılır bir kadın.
Öyle dedi Beowulf Agathe alçak sesle. Onsuz ne Vasili ne de ben hayatta kalamazdık. İşte geliyor.
Kendim için Uzi'ye karar verdim dedi Antonia soluk soluğa palmiyelerin arasından çıkarken silahları yere attı. Hafif ve yakın menzilde en iyisi. Sonra omzundaki branda torbayı indirdi. Mac'ler için 60'ar tane top getirdim. Kırmızı çizgili keselerde, benimkiler mavi kesede. Şimdi ne yapıyoruz sevgilim?
Ah yumuşuyor dedi Schofield.
Ajaccio ya da Bonifacio'da olduğu gibi değil mi Tony? Bu beni tiksindiriyor alçak. Görüyor musun Kemp, fırsattan yararlanıyor. Doğru değil mi yaşlı kız?
Yaşlılığı kabul edebilirim, ölümü hayır.
Torbanda fener var mı Price?
Tabii.
Çıkarıp yak ve teknenin etrafında dolaştır. Tekneye tutmadan etrafında zigzaklar çiz, kurbanlarımız kaçmasın.
Ne yaptığını biliyorsundur umarım dedi Cameron.
Doğrusunu istersen oğlum hem biliyor hem de bilmiyorum. Sadece bir kestirme olabileceğini biliyorum. Aradığımız bu değil mi?
Bu tartışma götürmez dedi Price güçlü feneri yakıp karanlık gökyüzüne tutarak. Fenerle daireler çizerken sonunda ışık birden yaklaşmaya başlayan uzaktaki gölgenin üzerine düştü.
Rota değiştirdi dedi Schofield. Brass 24'a doğru gidiyordu döndü. İyi iş genç adam.
Şimdi ne olacak diye sordu Cameron.
Bir filika gönderecekler dedi Antonia.
Ben sahilin sağ tarafına gidiyorum sen de sola git Cam.
Sonra ne olacak diye sordu Price.
Sonra ne olduğunu göreceğiz diye yanıtladı Schofield. Roket atar kayaların arasında duruyordu.
Ben aynı zamanda tekneyi hedefleyeceğim. Teknede kim kalırsa güvertede olacak. O zaman durumu anlayacağız.
Sanırım onlarda da sende olanlar var dedi Cameron. 75 milimetrelik ya da öyle bir şey. Adanı havaya uçurabilirler.
Eğer varsa ve görürsem hepsini denizde havaya uçururum.
Küçük gemi Outer Brass 26'ya doğru ilerlemeye devam ediyordu. 100 metre kadar yaklaştığında provasında ağır kalibreli bir top olduğu seçilebildi. Bir sahil koruma botunu havaya uçurmaya yetecek kadar güçlüydü. Ama güvertedeki adamlar, 3 kişiydiler, motorlu lastik bir botu denize indirmekle meşguldü. Kaptan demir atmaları için emirler vererek köprüden çıktı. Sonra dürbününü gözlerine tutarak belinde tabancasıyla orada durdu.
''Bu yüzü tanıyorum.'' diye bağırdı Price. ''İsveçli, Stockholm'in terörist listesinde. Palme suikastinin zanlılarından biri.'' ''Kendine bir ev bulmuş.'' dedi Schofield. ''Gemiye çıkmayı şimdi gerçekten istiyorum.''
''Dikkatli ol canım.''
Hala kızgın. Olacağım canım. Sen sağ tarafa git. Yalnız Tanrı aşkına gizlen ve küçük ormanımızı kullan.
Onun da bizimki gibi gece gözlüğü olduğunu unutma.
Gidiyorum.
Sen de Price sol tarafa git. Alçakları çapraz ateşe alacağız. Ama ateş etmek zorunda kalırsan ilk atışları başlarının üzerine yap. Esir istiyoruz. Ceset değil.
Anlıyorum efendim.
Efendim saçmalığını kes. Ben senin öğretmenin değilim.
Lastik bot sahile girip Schofield ile roket atara 100 metre kadar yaklaştı. Sağ taraftaki atnalı şeklindeki kumsalda Antonia ormanın gölgeleri arasında elinde Uzi ile duruyordu. Sol tarafta ise Price büyük bir volkanik kayanın arkasına çömelmiş, Mac onu ateşlemek üzere hazır tutuyordu. Bottaki 3 adamdan biri baş taraftan aşağıya atladı. Sol elinde silah, sağ elinde bir ip vardı. Sonra ikinci adam atladı. İki eliyle birden büyük bir otomatik tüfeği sıkıca tutuyordu. Sonuncusu motoru durdurduktan sonra diğerlerine katıldı. O da silahlıydı. Ortak ateş güçleri oldukça fazlaydı. Ay ışığının kısa aydınlatmaları sırasında sıradan balıkçılar gibi görünüyorlardı. İkisinin uzamış sakallarından, denizde sıcak su ziyan etmekten ve tıraş bıçağı kullanmaktan hoşlanmadıkları anlaşılıyordu. Üçüncüsü tıraşlıydı. Motoru kullanan diğerlerinden daha genç görünüyordu. 30 yaşlarında olabilirdi. İri yarı, kaba arkadaşları ise 50'ye yakındılar. Yine üçüncü adamın kıyafeti normaldi. Beyaz blue jean'i, mavi keten ceketi ve siperli gemici kasketi arkadaşlarının eski püskü ve kirli pantolonlarıyla gömleklerine zıt bir görüntü teşkil ediyordu. Hepsinin boynunda deri kayışlarla asılı fenerler vardı.
''Sen Jack!'' diye bağırdı genç adam önündekine. ''Botu sahile çek ve etrafı kolla.''
Antonia'nın olduğu tarafı işaret ediyordu.
''Sen Harry, sahilin diğer tarafını kontrol et.''
Orada Price vardı.
''Burada birileri var. O ışık kendi kendine ortaya çıkmadı. Ekibin başı İngilizce konuşuyordu.
Ama ana dili değildi. Orta Avrupa aksanı vardı. Slovak ya da Baltıklı olabilirdi.''
''Bilmem kaptan.'' diye bağırdı Harry. Aksanı kesinlikle Avustralya İngilizcesiydi. ''Bu belgeler çok tuhaftır. Her yerde yansımalar olur.'' Ama gördüğümüzü gördük, devam et. Jack denilen adam, eğer gördüğümüzü sandığımız şeyi gördüysek dedi Londra aksanıyla, cümbüş yapmıyorlardı değil mi?
Gidip bak, gidip bak.
Çılgın vahşiler tarafından başım kesilsin diye para almıyorum.
Değerinden çok daha fazla para alıyorsun Harry, şimdi acele et.
O anda Schofield gizlendiği yerden görmeyi umduğu şeyi gördü. Araştırma ekibinin başı ceketinin cebinden bir telsiz çıkarıp konuşmaya başladı. Sahilde hiç kimse yok. Ağaçlarla çalıların arkasında bir ışık görünmüyor. Araştıracağız. Telsizi açık bırakın.
Diğerlerine göre iyi giyimli şef boynundaki deri kayışı çıkarıp feneri sol eline aldıktan sonra ışığı yakıp etrafta dolaştırmaya başladı. Işık başına gelirken Schofield kayalarla gizli roket atarın arkasına eğildi. Ara sıra çıkan ay ışığı dışında ortalık yeniden kararınca Beowulf Agathe kayanın üzerinden baktı ve tehlikeyi hemen gördü. Şef bir şey görmüştü ve burayı ne olduğunu çok iyi biliyordu. Fotoselleri besleyen güneş panoları. Adamlar sessizce ilerlemeye başladılar. Sahilin sağ tarafındaki kumsalda Jack dikkatle yürürken fenerinin ışığı her yöne doğru hareket ediyordu. Antonia'ya iyice yaklaştığı sırada Antonia çalıların arasından fırlayarak Uzi'sinin kısa namlusunu adamın sırtına dayadı. ''En ufacık bir ses çıkarırsan balıklarla uyursun.'' diye fısıldadı. ''At tabancanı.'' Sol tarafta Avustralyalı elinde feneriyle yaklaşırken Price bekliyordu. Yakına geldiğinde Cameron kayanın etrafından dönerek öne fırladı. Adamın üç adım arkasındaydı.
''Sesini çıkarırsan kendini kanguru cehenneminde bulursun arkadaş.'' dedi. Alçak ama sert bir sesle.
''Ne?''
''Sana bir kez söyledim.'' diye sözünü kesti Price öfkeyle. ''Bir daha söylemeyeceğim. Bunun yerine sahilde kanlı bir ceset olacaksın.''
''Benim için canını sıkma arkadaş, gemiye böyle pislikler için gelmedim.''
''Neden geldin arkadaş?''
''Maaş, para için. Piç herifler iki ayda kazanacağım parayı bir haftada veriyorlar.''
''Neden evinden o kadar uzaktasın?''
''Onlar için batı eyaletlerinde çalışıyordum. Perth'in yukarısında, Hint Okyanusu hizmetinde. İyi bir tayfayım ve benim için ahlak önemli değil, ne demek istediğimi anlıyorsan. Nasılsa hepimiz aynı cehenneme gideceğiz.''
''Kimler için çalıştığını biliyor musun?''
''En ufak bir bilgim yok. Hiç sormadım ve aldırmadım. Kaçakçı olduklarını tahmin ediyorum. Uyuşturucu herhalde. Durban ile Port Elizabeth'e giden tankerler ve yük gemileriyle buluşuyorduk.''
''Çok güzel bir adamsın.''
''Çocuklarım da öyle olduğumu düşünürler. Eve ekmek götürüyorum.''
''Başını dik tut Avustralyalı. Öyle daha az acıtır.''
''Ne?'' Cameron McOwen'u indirip kolları yukarıda duran adama doğru hızla yürüdü. Sonra sert ve deneyimli ellerini Avustralyalı'nın ensesinin iki yanına indirdi. Adamın şah damarı hasar görmüştü ve en az iki saat baygın kalacaktı. Birden küçük kumsaldaki karanlığın içinden bir ses yükseldi.
''Jack, Harry, buldum. Sayamayacağım kadar çok var. Düzinelerce küçük panolar bir ana kabloya bağlanıyor.'' ''Buradalar, onları bulduk. Bu onların elektrik kaynakları.''
Elinde otomatik tüfeğiyle karanlık kayaların arkasından kalkarak ''Ben de seni buldum.'' dedi Schofield. Sinirlenip aldığına bir kurşun sıkmamdan önce elindeki AK-47'yi atmanı tavsiye ederim. ''O silahları sevmem, insanları öldürürler.''
''Tanrım, sensin.''
''Ne dedin?''
''Beowulf Agathe, kod adın.''
''Bunu bu ışıkla rahatça söyleyebiliyor musun?''
''Sesini banttan dinledim.''
''Beni bulmak için neden bu kadar hevesliydin? Beni bulmak o kadar zor değildi.''
''Yakın zamana kadar önemli bir nedenimiz yoktu. Beowulf unutulmuş bir anı, ortadan kaybolmuş bir adamdı.''
''Ve şimdi yeniden ortaya çıktım.''
''Nedenini sen de benim kadar iyi biliyorsun. Chelyabinsk'teki yaşlı kadın ve o yattaki Rene Mouchestin.''
''O insanları duydum.''
''Örgütün yeni Beowulf Agathe'si yani Cameron Price başka hangi sebeple peşine düşsündü?''
''Bir fikrim yok, sen söyle.''
''O bir uzman ve senin yıllar öncesinden bildiğin adlar var.''
''Vardıysa da unuttum, o dünya beni artık ilgilendirmiyor. Sahi Price'ı nasıl tanıyabilirdin? 401 araştırmaydı, çok gizli.''
''Bizim yöntemlerimiz de çok gizli ve kusursuzdur, şirketinkilerden daha kusursuz.''
Bizim dediğim Matarese'nin tabii.
Bunu sana Ajan Price'ın anlattığı belli.
Aslında anlatmasına gerek yoktu eğer bilmek istersen.
Sahi mi?
Bu sizin ve benim kaynaklarımın aynı kaynak olduğu anlamına geliyor. İlginç değil mi?
Aynı zamanda önemsiz Bay Schofield. Unuttuğun adlarla onların temsil ettikleri şirketler. Tabii bunların artık önemsiz olduğunu biliyorsun. Hepsi değilse bile insanların çoğu öldü. Şirketler başkaları tarafından yutuldu. Anlamsız.
Ah, yine de bazıları aklıma geliyor ama çok eskilerde kaldılar değil mi? Bakalım hatırlayabilecek miyim? Leningrad'da Voroshin vardı. Ondan Essen'deki Verachten doğdu, öyle değil mi? İkisinin de sahibi kendi devletleriydi ama onlar başka birisine, bir şeye borçluydular. Amerika Massachusetts'ta Boston kentindeki bir şeye, öyle değil mi?
Bu kadarı yeter Bay Schofield.
Neşemi kaçırma, hafızam harekete geçti. Bu yıllardır olmamıştı. Ayrıca İngiliz Waverly Industry vardı. O da kesinlikle Boston'a bağlıydı. Ve Scotsi Paravacini. Yoksa Paravacini Scotsi miydi? Milano'daydı değil mi? Her neyse, o da emirleri Boston'dan alıyordu.
Amacına ulaştın.
Bazı liderlerin zamansız ve acı ölümlerini saymadan olmaz. Akıllı Guillaume Scotsi, çekici Odile Verachten ve inatçı David Waverly. Onların nedense Shefford Boy'dan, sanırım adı öyleydi, hoşlanmadıklarını hep hissettim.
Küller Schofield, tekrar ediyorum, anlamsız. Üstelik bu uzun zaman önce ölmüş ve unutulmuş birinin lakabından başka bir şey değil.
Lakap mı? Takma ad değil mi?
Cahil bir adam değilsin.
Shefford Boy, gizli karanlık dünyanızın bir parçası, yıllarca önceden gelen bir efsane, sonunda yok ettiği insanların hakkında yazılar yazdığı bir efsane. Bulunup bir araya getirilse o yazılar dünya finans tarihini değiştirirdi değil mi? Belki de gelecek için bir proje olurdu.
Son kez söylüyorum, ekibin başı boğulur gibi konuşuyor. Bunlar anlamsız saçmalıklar.
Öyleyse neden buraya geldin diye sordu Bray. Neden beni bulmayı o kadar çok istedin?
Biz emirleri yerine getiririz.
Ah, bu cümle hoşuma gitti. Çok şey açıklıyor değil mi? Değil mi?
Konuşmalarını hep soruyla bitiriyorsun.
Her şeyi öğrenmenin tek yolu bu, öyle değil mi?
Açık olacağım Bay Schofield.
Açık değildin mi demek istiyorsun diye sözünü kesti Beowulf.
Lütfen kes şunu.
Özür dilerim, devam et.
Senin hizmetten ayrıldığın zamandan farklı bir çağ yaşıyoruz bayım.
Çok yaşlı olduğumu, dünyadan habersiz olduğumu mu söylüyorsun diye sözünü kesti Bray yine.
Sadece teknolojik bakımdan diye yanıtladı Orta Avrupalı sinirlenerek. Bilgi bankaları inanamayacağın kadar ilerledi. Aygıtlar saatte binlerce dokümanı tarayıp saklayabiliyor. Araştırma derinliği olağanüstü bir noktada.
Eğer o adlardan bazılarını ilgili taraflara anlattıysam şimdi yeni adlara, yeni şirketlere uzanılabilir. Bunu mu demek istiyorsun? O zaman Boston Birliği'nin bütün tarihi yeniden yazılmak zorunda kalırdı.
Benim söylediğim başka Bay Schofield dedi davetsiz misafir dişlerinin arasından. Bunak bir gerizekalıyla konuşuyormuş gibi davranıyordu.
Eğer yeniden ortadan kaybolursam milyonlarca dolar ödemeye hazırız. Güney Amerika'ya, Güney Pasifik adalarına, nereye istersen gidebilirsin. Kendin ve karın için en alasından bir malikane, bir çiftlik alabilirsin. Gerçekte hiçbir zaman evlenmedik, sadece birbirimize bağlılığımız.
Beni ilgilendirmez, sadece harika bir alternatif öneriyorum.
O zaman neden buraya gelip bizi topa tutmadın? Beni öldürebilirdin ve böylece sorunun çözülürdü.
Ajan Price'ın peşinde olduğunu hatırlatırım. Bu kabul edilemez karışıklıklar yaratırdı. Sahi o nerede?
Bayan Schofield ona lagünümüzü gösteriyor. Ay ışığında çok güzel olur. Demek çözümü sadece sonuçları için reddediyorsunuz.
Yıllar önce senin yapacağın gibi Beowulf Agathe, çok gizli kara operasyonlarda çalışan görevlilerin en pragmatik olanıydı.
Bu tam olarak doğru değil. O gerektiğinde öldürürdü. Fark burada. İnanç ya da varsayımların bununla bir ilgisi yok.
Yeter. Yanıtın nedir? Hayatını büyük bir lüks içinde mi geçirmek istersin, yoksa bu küçücük ada kulübesinde kalmak mı ve orada ölmek mi?
Tanrım, böyle bir karar, dedi Schofield, Mac-10 otomatik tüfeğini kayaların üstüne indirirken. Sol eli düşünceli bir ifadeyle gözlerine gitti ama bakışlarını adamdan ayırmadı. Bu karım için harika bir şey ama ben sürekli olarak düşünüyor olacağım.
Beowulf Agathe hafifçe ayrık parmaklarının arasından davetsiz misafiri gözlüyordu. Adamın sağ eli ceketine doğru indi, birden ceketini açıp kemerindeki tabancaya uzandı. Ateş edemeden önce Bray silahını kaldırıp tek bir el ateş etti. Matareze kumun üstüne yığılırken göğsünden kan akıyordu.
''Neydi o?'' diye bir ses duyuldu. Ölen adamın telsizinden geliyordu. ''Bir şey duydum. Neydi o?''
7. ayrımın sonu. Sayfa 73.